Ayrım 26.
Hırsızlığın yağmanın çoğunu mügalatalarla doktrinlere vererek kendini çirkinliklerini kaybedecek şekilde doktrinlerle mügalatalara kadar sızmaya başladığının işareti. Hiçbir şaşırtma olayı ortaya çıkmazsa pek yakın bir mucizenin belirtisi. Biraz duralım. Burada kimi suçluyoruz? 18. yüzyılı mı? Onun felsefesini mi? Elbette ki değil. 18. yüzyılın eseri sağlamdır, iyidir. Başta Diderot olmak üzere ansiklopediciler, başta Turgot olmak üzere toprağı tek servet kaynağı sayan iktisat mensupları, başta Voltaire olmak üzere filozoflar, başta Rousseau olmak üzere ütopyacılar orada kutsal dört alayı teşkil eder. İnsanlık ışığa doğru muazzam ilerlemesini onlara borçludur. Onlar insanlığın ilerlemenin dört yönüne atılan dört öncü kuvvetidir. Diderot güzele doğru, Turgot yaralıya doğru, Voltaire gerçeğe doğru, Rousseau adile doğru. Ama filozofların yanında, altında sağlam filizlere karışan zehirli bitkiler gibi, balta girmemiş ormanda baldıran otu gibi mügalatacılar da vardı. Cellat Adliye Sarayı'nın merdiveni üzerinde yüzyılın kurtarıcı yüce kitaplarını yakarken, bugün adı sanı unutulan yazarlar, kralın imtiyazına sığınarak sefillerin doymadan okuduğu garip şekilde bozguncu yazılar yayınlıyorlardı. Acayip şey, bir prensin koruduğu yazıların birkaçı gizli kütüphanede bulunuyor. Derin ama bilinmeyen bu olaylar yüzeyden bakıldığında fark edilmiyordu. Hatta bazen bir olayın karanlıkta kalışı onu tehlikeli hale getirir. Karanlıktır çünkü yer altındadır, gizlidir. Bütün bu yazarlar arasında belki de kitleler içinde en zararlı geçidi Restif de la Breton kazmıştır. Bütün Avrupa'ya özgü olan bu çalışma her yerden çok Almanya'da zarar verdi. Almanya'da Schiller'in ünlü haydutlar dramında özetlediği belirli bir devrede hırsızlık, yağma, mülkiyetin çalışmanın karşısına dikiliyordu. Görünüşte doğru, gerçekte mantıksız, aldatıcı, yanlış bir takım basit fikirleri kabulleniyor, bunlara bürünüyor, bir bakıma onların içinde kayboluyordu. Soyut bir at takınıyor, kuram haline geliyordu. Böylece çalışan, acı çeken, emekçi, dürüst kitleler arasında bu karışımı hazırlayan tedbirsiz kimyagerlerin haberi olmadan, hatta bunu kabul eden kitlelerin bile haberi olmadan dolaşıyordu. Ne zaman ki bu tarz bir olay ortaya çıkar, durum ciddi demektir. Acı öfkeyi doğurur, varlıklı sınıflar gözlerini körleştirirken, uyurken bu da bir çeşit gözünü kapamaktır. Acı çeken sınıfların kini, bir köşede düşüp duran tasalı ya da kötü düzenlenmiş birkaç kafayı ateşler, toplumu incelemeye başlar. Kinin incelemesi korkunç şey. Çağların bahtsızlığı isterse bundan, eskiden baş kaldırma denilen, artık ezilenin ezene karşı savaşması olmaktan çıkıp, sıkıntının refaha karşı isyanı haline gelen o korkunç sarsıntılar meydana gelir ki, politika kargaşalıkları bunların yanında çocuk oyuncağı kalır. O zaman her şey yıkılır. Başkaldırmalar halkın depremleridir. İşte 18. yüzyıla doğru Avrupa'da belki de patlak vermesi yakın, muhakkak olan bu tehlikeye o muazzam doğruluk hareketi, Fransız devrimi yetişip son verdi. Silahlanan ülküden başka bir şey olmayan Fransız devrimi, birdenbire ayaklandı, aynı ani hareketle kötülüğün kapısını kapadı, iyiliğin kapısını açtı. Soruyu meydana çıkardı, gerçeği yasa olarak yayınladı, pisliği kovdu, yüzyılı sağlığa kavuşturdu, halka layık olduğu mükafatı verdi. Kişiye ikinci bir ruh olan hakkı verdiğinden insanı ikinci defa yarattığı söylenebilir. 19. yüzyıl onun eserine varis oldu, ondan yararlandı. Az önce belirttiğimiz toplumsal felaket bugün artık imkansızdır. Onu haber veren kördür, ondan korkan aptaldır. Devrim başkaldırmalara karşı aşıdır. Devrim sayesinde toplum şartları değişti. Artık kanımızda derebeylik, krallık hastalıkları bulunmuyor. Yapımızda artık orta çağ yok. Korkunç iç kımıltıların patlak verdiği, gizli bir gürültünün ayaklar altında telaşlı koşuşmasının duyulduğu, medeniyetin yüzeyinde bilinmez hangi köstebek yollarının belirdiği, toprağın çatladığı, mağaraların altının açıldığı, birdenbire yerden dehşet verici başların fırladığı görülen çağlarda değiliz artık. Devrim duygusu ahlaki bir duygudur. Hak duygusu gelişince görev duygusunu geliştirir. Herkesin kanunu özgürlüktür. Robespierre'in pek güzel bir şekilde belirttiği gibi, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biten özgürlük. 89'dan beri halk bütünüyle yücelen kişide genişliyor. Işığı olmayan bir yoksul yok, çünkü ışığa hakkı var. Açlıktan ölen içinde Fransa'nın dürüstlüğünü duyuyor. Yurttaşın vakarı içten bir zırhtır, özgür olan vicdanlıdır, oy veren egemendir. İşte baştan çıkmazlık, zararlı hırsların başarısızlığı buradan gelir. Kötülük eğilimi karşısında gözlerin kahramanca yere eğilmesi işte bundandır. Devrim sağlığı o dereceye varmıştır ki, bir kurtuluş gününde, bir 14 Temmuz'da, bir 10 Ağustos'ta ayak takımı yoktur. Aydınların, yüceleşen kitlelerin ilk haykırışı, hırsızlara ölümdür. İlerleme namuslu kişidir, ülkü eğri çizmez. 1848'de Tüileri'deki kıymetli eşyanın taşındığı yük arabalarını korumak için yanından kimler gidiyordu? Saint-Antoine mahallesinin paçavracıları, yamalı hırtı pırtı elbiselerle hazinenin başında nöbet beklediler. Fazilet bu hırpani insanları pırıl pırıl bir hale soktu. Bu yük arabalarında yarım yamalak kapalı bu sandıklarda, hatta birkaç tanesi aralık bile duruyordu. Göz kamaştırıcı yüzlerce muhafaza arasında, üzerinde hanedanın kızıl yakutu, naip elması bulunan, baştan başa elmas kaplı 30 milyon değerindeki eski Fransa tacı vardı. Yalın ayak bu tacı koruyorlardı. Demek ki artık halkın baş kaldırmasına paydos. Entrikacılar hesabına üzgünüm. Bu son etkisini göstermiş, bundan sonra artık politikada kullanılmayacak eski bir korkudur. Kızıl hayaletin büyük zemberi kırıldı. Şimdi bunu bütün dünya biliyor. Korkuluk artık korkutmuyor. Kuşlar bostan korkuluğuyla laubalilik ediyorlar. Onun üzerine gübre martıları konuyor, şehirliler onunla alay ediyor. 4. İki ödev. Gözetmek, ummak. Bu böyle ama gene de bütün toplumsal tehlike yok edilmiş midir? Şüphesiz ki hayır. Ayaklanmaya paydos. Toplum bu konuda güven duyabilir, artık kan beynine fırlamayacak. Ama kendisine rahat nefes aldıracak durumla ilgilenmesi gerek. Beyin kanaması tehlikesi yok ama verem şuracıkta. Toplumsal veremin adı sefalettir. İnsan yıldırım çarpıp öldüğü gibi için için kemirilip mahvolunca da ölür. Şunu tekrar etmekten usanmayalım. Her şeyden önce acı çeken nasipsiz kitleleri düşünmek, onlara yardım etmek, acılarını dindirmek, onları aydınlatmak, sevmek, ufuklarını şahane şekilde genişletmek, onlara bol bol her şekliyle eğitimi sunmak, çalışmanın örneğini vermek, hiçbir zaman tembellik örneği olmamak, kamu fikrini artırarak bireysel yükün ağırlığını azaltmak, zenginliği sınırlandırmadan yoksulluğu sınırlandırmak, halk için geniş çalışma alanları yaratmak, Brere gibi her yandan ezilmişlere, zayıflara uzatmak için 100 tane ele sahip olmak, toplum gücünü bütün kollar için atölye açmak gibi büyük bir görevde kullanmak, bütün kabiliyetlere okullar, bütün zekalara laboratuvarlar açmak, ücreti arttırmak, emeği azaltmak, alacakla vereceği dengelemek, yani kazancı çabaya, doymayı ihtiyaca göre ayarlamak. Kısacası toplum cihazından acı çekenlerle cahiller yararına daha çok aydınlık, daha çok refah çıkartmak. Bu sevimli ruhlar, sevimli kişiler bunu unutmasınlar, kardeşliğin ilk gereğidir. Bu, bencil kalpler, bencil yaratıklar iyi öğrensinler, politika gereklerinin en başta gelenidir. Şunu da söyleyelim, bütün bunlar ancak bir başlangıçtır. Gerçek sorun şudur. Çalışma bir hak olmadıkça yasa bir zorunluluk olamaz. Üzerinde durmuyoruz, burası yeri değil. Tabiatın adı kaderse toplumun adı tedbir olmalıdır. Fikir, ahlak gelişmesi maddi düzelmeden daha az zorunlu değildir. Bilmek son çaredir, düşünmek ilk zorunluluktur. Gerçek buğday gibi besleyicidir. Bilimden, belgelikten yana aç kalan akıl zayıflar. Beslenmeyen zihinlere de mideler derecesinde acıyalım. Besinsizlikten can çekişen bir bedenden daha içler acısı bir şey varsa, o da ışık açlığından ölen bir ruhtur. İlerleme bütünüyle bu sorunların çözümlenmesine doğru yöneliyor. Bir gün şaşırıp kalacaklar. İnsanlık yükseldiğinden derinlerdeki tabakalar pek tabii olarak acı çekme bölgesinden çıkacaklar. Sefaletin silinmesi basit bir seviye yükselmesiyle meydana gelecek. Bu kutsal çözümlemeden şüphe etmek hata olur. Şurası gerçektir ki, geçmiş şu içinde bulunduğumuz anda çok güçlüdür, toparlanıyor. Bir ölünün böyle canlanışı şaşırtıcı bir şeydir. İşte yürüyor, geliyor. Galip gibi duruyor. Bu bir fatihtir. Boş inanlardan kurulmuş ordusuyla, istibdat denen kılıcıyla, cehalet denen sancağıyla geliyor. Bir süreden beri 10 savaş kazandı. İlerliyor, korkutuyor, gülüyor, kapılarımıza dayanmış duruyor. Bizlere gelince umutsuzluğa kapılmayalım. Anibal'in ordugahını kurduğu tarlayı satalım. Biz ki inanıyoruz, bizi ne korkutabilir ki? Irmakların geri akmadığı gibi fikirler de geri dönmez. Yalnız gelecek istemeyenler bunun üzerinde düşünsünler. İlerlemeye hazır demekle onlar geleceği değil kendi kendilerini mahkum ediyorlar. Kendilerini karanlık bir hastalığa atıyorlar, damarlarına geçmişi aşılıyorlar. Yarını reddetmenin bir tek yolu vardır, o da ölmektir. Oysa hiç ölüm olmamalı. Bedeninki mümkün olduğu kadar geç, ruhunki hiçbir zaman. İşte bizim istediğimiz bu. Evet, bilmece çözülecek, Sphinx konuşacak, sorun çözümlenecek. Evet, 18. yüzyılın taslak haline getirdiği halkı 19. yüzyıl tamamlayacak. Bundan şüphe eden ahmaktır. Genel refahın ileride pek yakında gerçekleşmesi Tanrı buyruğu gibi kaçınılmaz bir olaydır. Toplum olaylarını muazzam birlik çabaları yönetir, hepsini belirli bir süre içinde mantıklı hale getirir, yani dengeye, adalete ulaştırır. Yerden gökten meydana gelme bir güç insan toplumundan doğar, gene insan toplumunu yönetir. Bu güç bir mucizeler yaratıcısıdır. Olağanüstü sonuçlar ona göre olağanüstü maceralardan daha zor değildir. Bir kişiden gelen bilimle bir başkasından gelen olayın yardımıyla bu güç halka imkansız görünen sorunların ortaya konulmasındaki o çelişmelerden pek az korkar. Fikirlerin yaklaşmasından bir sonuç çıkartmakta hiç de olayların yaklaşmasından bir ders çıkartmaktan daha az usta değildir. Günün birinde doğuyla batıyı bir mezarın içinde karşılaştıran, Müslüman devletlerin hükümdarlarını Bonapart'la büyük ehramın içinde karşı karşıya konuşturan ilerlemenin bu esrarengiz gücünden her şey beklenir. O vakte kadar durma yok, duraklama yok. Fikirlerin ileri doğru olan şanlı yürüyüşünde mola vermek yok. Toplum felsefesi daha çok huzurun bilimidir. Hedefi tezatların incelenmesiyle öfkeleri yok etmektir. Sonucu da bu olmalıdır. İnceler, derinleştirir, çözümler, sonra yeniden meydana getirir. Her şeyden kini çıkararak indirgeme yoluyla davranır. İnsanların üzerine saldıran rüzgarla bir toplumun bozulması pek çok rastlanan bir olaydır. Tarih batan milletlerle, batan imparatorluklarla doludur. Gelenekler, yasalar, dinler, günün birinde kasırga, şu bilinmez şey, geçer, bütün bunları alıp götürür. Hint, Kalde, Pers, Asur, Mısır medeniyetleri birbiri ardına yok oldular. Niçin? Bilmiyoruz. Bu genel felaketlerin nedenleri nelerdir? Bilmiyoruz. Bu toplumlar kurtarılabilirler miydi? Bunda kendi suçları da var mı? onları mahveden uğursuz bir kusurda inat mı ettiler acaba? Bir milletin, bir ırkın bu korkunç ölümlerinde kendi kendini öldürmenin payı ne kadar acaba? Karşılık verilemeyen sorular. Mahkum edilen bu medeniyetleri karanlık örtüyor. Battıklarına göre demek ki su alıyorlardı. Söyleyecek başka sözümüz yok. Geçmiş denilen o denizin derinliklerine dehşetle bakıyoruz. Yüzyıllar denen o dev dalgaların ardında Babil, Ninova, Tarsus, Teb, Roma gibi o muazzam gemilerin, müthiş karanlıkların bütün ağızlarından çıkan korkunç rüzgarın altında battığını görüyoruz. Ama orada karanlık olan burada aydınlıktır. Eski medeniyetlerin hastalıklarını bilmiyoruz, kendimizinkinin sakatlıklarını biliyoruz. Onun her yanına ışık tutmaya hakkımız var. Güzelliklerini seyrediyoruz, çirkinliklerini ortaya çıkarıyoruz. Onun acı duyduğu yerleri derinlemesine araştırıyoruz. Bir kere hastalığa teşhis konulunca nedenin araştırılması ilacın bulunmasına yol açar. 20 yüzyılın eseri olan medeniyetimiz aynı zamanda gene bu 20 yüzyılın canavarı mucizesidir. Kurtarmak zahmetine değer, kurtarılacaktır. Ona yardım etmek bu bile epeyce bir şeydir. Onu aydınlatmak bu daha iyi. Çağdaş bütün toplum felsefesi çalışmaları bu hedefe yönelmelidir. Bugün düşünürün büyük bir ödevi vardır, medeniyetin kalbini dinlemek. Tekrar ediyoruz, bu dinleme cesaret veriyor. Acıklı dramın ciddi perde arkası olan şu birkaç sayfayı bu cesaret üzerinde durarak bitirmek istiyoruz. Toplumun faniliği altında insanın ölümsüzlüğü hissediliyor. Şurada burada yanardağ ağzı diyebileceğimiz yaralar, kükürtlü buharlar saçan topraklar diyebileceğimiz irinler yüzünden, uç veren, irinini döken bir yanardağ yüzünden dünya batmaz. Halk hastalıkları kişiyi öldürmez. Yalnız şu var ki, toplum hastanelerini dolaşan bir kimse zaman zaman başını sallar. En güçlülerin, en duyguluların, en mantıklıların zayıf anları vardır. O günler gelecek mi? Bunca korkunç karanlığı görünce bunun sorulması gerekiyor adeta. Bencillerle sefillerin kaygıyla yüz yüze gelişleri. Bencillerde ön yargılar, zengin eğitimin koyu karanlıkları, taşkınla artan iştah, sersemleşen bir bolluk şaşkınlığı, kimisinde acı çekenlerden nefret etmeye kadar varan acı çekme korkusu, sarsılmaz bir memnuniyet, ruhu kaplayıp kapatacak kadar şişen benlik. Sefillerde hırs, haset, başkalarının zevk aldığını görme hırsı, isteklerin yerine getirilmesine doğru insan denen hayvanın derin sarsıntıları, sis dolu kalpler, keder, ihtiyaç, alın yazısı, pis, yalın bilgisizlik. Gözleri gökyüzüne doğru kaldırmaya devam etmeli mi? Orada görülen ışıklı nokta sönüveren cinsinden mi? Ülküyü böyle, derinlikler içinde kaybolan, küçük, tek başına, belli belirsiz, parlak, korkunç şekilde yığılmış bütün o kocaman kapkara tehditlerle çevrili olarak görmek müthiş bir şey. Ama gene de bulutların ağzındaki bir yıldızdan daha çok tehlikede değildir. 8. Kitap Sevinçler ve Kederler 1. Tam Işık Okuyucu da anlamıştır sanırız. Eponin parmaklıklı kapının arkasından gördüğü kızı tanımış. Onun burada Manyon kızın kendisini gönderdiği Plüme sokağında oturan kız olduğunu anlamıştı. Bunun için de Plüme sokağından ilk önce haydutları uzaklaştırmış, sonra da oraya Marius'u götürmüştü. Marius da birkaç gün bu kapının önünde kendinden geçtikten sonra demiri mıknatısa, seveni sevdiğinin evinin taşlarına doğru çeken o kuvvetle sürüklenerek, Romeo'nun Juliet'in bahçesine girmesi gibi Cosette'in bahçesine girmişti. Bu bile onun için Romeo'dan daha kolay olmuştu. Romeo bir duvara tırmanmak zorundaydı. Marius'un ise paslı yuvasından yaşlı kimselerin dişleri gibi sallanan, eskimiş kapının demir çubuklarından birinin bir parçasını zorlaması yetti. Marius zayıftı, rahatça geçti. Sokakta kimseler yoktu, zaten Marius bahçeye geceleri giriyordu. Onun için görülmek tehlikesinden uzaktı. Bir öpüşmenin bu iki ruhun nişanladığı o kutlu mutlu saatten sonra Marius buraya her akşam geldi. Cosette hayatının bu döneminde vicdansız, sefih bir adama aşık olsaydı mahvolmuştu. Çünkü kendini teslim eden cömert yaratılışlar vardır, Cosette işte bunlardan biriydi. Kadının âli cenaplıklarından biri de razı olmaktır. Aşk kesin hale geldiği o yükseklikte bilinmez nasıl utancın kutsal bir körlüğü ile birleşir. Ama sizi ne tehlikeler bekliyor ey asil ruhlar? Çoğu zaman siz kalbi verirsiniz, biz vücudu alırız. Kalbiniz size kalır, siz de karanlıkta ona ürpererek bakarsınız. Aşkın orta yolu yoktur, ya mahveder ya da kurtarır. İnsanın bütün kaderi bu iki terimli önermeye bağlıdır. Bu ikili önermeyi, felaket ya da kurtuluş, hiçbir mukadderat aşk kadar insafsızca ortaya atmaz. Aşk ölüm değilse hayattır. Şeşik, aynı zamanda tabut. Aynı duygu, insan kalbinde hem evet der hem de hayır. Tanrı'nın yarattığı şeyler içinde insan kalbi en çok ışık saçanı, ne yazık ki en çok da karanlık olanıdır. Tanrı, Cosette'in karşılaştığı aşkın kurtarıcı aşklardan olmasını istedi. O, 1832 yılının Mayıs ayı boyunca bu zavallı vahşi bahçede her gece, her gün biraz daha güzel kokan, daha yoğun bir hal alan dalların altında, baştan aşağı temizlikle, masumiyetle yoğrulmuş cennetin bütün mutluluklarıyla dolup taşan, insanlardan çok meleklere yakın, saf, temiz, başı dönmüş, ışık saçan, karanlıklarda birbirleri için parlayan iki kişi vardı. Cosette, Marius'un başında bir taç varmış gibi geliyordu. Marius'a da Cosette başında bir ayla varmış gibi görünüyordu. Birbirlerine dokunuyorlardı, bakışıyorlardı, ellerini tutuyorlardı, sıkı sıkıya sokuluyorlardı. Ama aralarında asla aşmadıkları bir mesafe vardı. Ona saygı duyduklarından değil, onu akıllarına bile getirmiyorlardı da ondan. Marius ortada bir sınır bulunduğunu seziyordu. Cosette'in saflığı, Cosette'de bir destek, Marius'un dürüstlüğü. İlk öpüşmeleri aynı zamanda sonuncu da olmuştu. Marius o vakitten beri Cosette'in eline, atkısına, saçının bir büklümüne, dudaklarını dokundurmaktan ileri gitmemişti. Cosette onun için bir kokuydu, kadın değil. Onu kokluyordu. Genç kız hiçbir şeyi reddetmiyordu, delikanlı da hiçbir şey istemiyordu. Cosette mutluydu, Marius da memnun. Bir ruhun, bir başka ruhun parlaklığıyla kamaşması diyebileceğimiz o pek büyüleyici durumda yaşıyorlardı. Bu ruh aleminde iki bekaretin anlatılamaz ilk kucaklaşmasıydı. Jungfrau tepelerinde buluşan iki kuğuydular. Aşkın o anında kendinden geçmenin üstün gücü altında şehvetin bütün sesini kestiği anda Marius, o temiz melek gibi Marius, Cosette'in eteğini ayak bileğine kadar sıvamaktansa bir sokak kızının evine giderdi daha iyi. Bir seferinde mehtaplı bir gecede Cosette yerden bir şey almak için eğildi, elbisesinin yakası aralandı, göğüslerinin başlangıç noktası ortaya çıktı. Marius bakışlarını başka yana çevirdi. Bu iki yaratık arasında neler geçiyordu? Hiçbir şey. Birbirlerine tapıyorlardı. Gece, orada bulundukları vakit bu bahçe canlı, kutsal bir yer gibiydi. Çevrelerindeki bütün çiçekler açılıyor, onlara nefis kokularını yolluyorlardı. Onlar da ruhlarını açıyorlar, çiçeklerin içine serpiyorlardı. Bu iki masumun çevresinde şehvet uyandıran, öz suyla, sarhoşlukla dolu güçlü bitkiler sarsılıyorlar, o ikisinin aralarında söyledikleri sevgi sözlerinden ağaçlar titreşiyordu. Bu sözler neydi acaba? Esintiler, başka bir şey değil. Bu esintiler bütün bu tabiatı heyecanlandırmaya, duygulandırmaya yetiyordu. Yapraklarının altındaki dumanlar gibi rüzgarlarda savrulup gitmek, yok olmak için yaratılan bu konuşmaların da öyle bir sihirli kudreti vardı ki bir kitapta okusak zor inanırdık.